Meraklısına Bilim'den herkese iyi akşamlar. Bu bölümümüzün başlığı siyaset, toplumsal hareketler ve refah sistemi. Konuğumuzsa Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden ve Oxford Üniversitesi'nden, aynı zamanda da 2019 yılı Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü BAGEP'e layık görülmüş olan Doçent Doktor Erdem Yörük. Erdem Bey'in Yükselen Ekonomilerde Refah Devleti'nin Yeni Siyaseti projesini konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Hemen size projenizin ayrıntılarını soralım. Bu bahsettiğim Yükselen Ekonomilerde Refah Devleti'nin Yeni Siyaseti projesi 1,5 milyon euroluk bir AB projesi ve Koç Üniversitesi'nde yürütüyorsunuz.
Evet.
Nasıl bir proje, biraz ayrıntılarından bahseder misiniz?
Çok teşekkür ederim. Bu, dediğiniz gibi bir Koç Üniversitesi'nde yürütmüş olduğumuz bir proje. Avrupa Birliği'nin Avrupa Araştırma Konseyi'nin, yani ERC isimli araştırma konseyinin verdiği bilimsel fonlardan bir tanesi. 5 yıl süresince biz büyük, geniş kapsamlı bir araştırma yapıyoruz ve temel araştırma konumuz da, ya araştırma sorumuz da yükselen ekonomiler tabir ettiğimiz Çin gibi, Hindistan gibi, Türkiye gibi, Brezilya, Meksika, Güney Afrika gibi ülkelerde son dönemde gözlemekte olduğumuz geniş çaplı sosyal politikaların ve refah devletinin aslında genişlemesinin sebeplerini araştırıyoruz.
5 yıllık dediniz, ne zaman başladınız?
3 yıl oldu başlayalı. Şu an aslında tam da ortasındayız. 2 yılımız daha var. Çok farklı bu ülkeler hakkında aynı zamanda bir takım küresel analizler yapıyoruz. Hem karşılaştırmalı hem de tarihsel boyutu olan bir proje.
Yükselen ekonomiler dediniz. Bunlar hangi ülkeler, nasıl ülkeler ve ortak özellikleri ne bunların?
Yükselen ekonomilerden kastettiğimiz, yine biraz önce saydığım, yani aslında eskiden beri bu ülkelere verilen farklı isimler vardı. Gelişmekte olan ülkeler deniyordu. Daha farklı bir literatürde merkez çevre, yarı çevre kategorizasyonunda yarı çevre ülkeler olarak adlandırılan ülkelerdi. Ama özellikle son 15 yılda yükselen piyasalar olarak da adlandırılıyor. Yani bunlar özellikle ekonomik büyümenin son derece hızlı gerçekleştiği ve sermaye akışlarının da gerçekleştiği, üretimin kaydığı ve hem finansal hem de iktisadi büyümenin gerçekleştiği ülkeler. Dolayısıyla da bunların bir tanesi belki Güney Kore olarak sayılabilirdi. İşte orada bir tartışma var. Güney Kore aslında yükselen ekonomidir yoksa hali hazırda gelişmiş bir ekonomidir gibi. Ama bazı literatürde de BRICS denilen, hani Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya'nın dahil olduğu bir core bir dörtlü grup var. Tabii çeşitli klasifikasyonlar var ama yükselen ekonomiler deyince aklımıza bu şekilde yaklaşık 30 tane ülke geliyor. İçerisinde Malezya'da var, Endonezya, Türkiye, Güney Afrika, Meksika gibi ülkelerden bahsediyoruz aslında.
Nasıl sorularla başladınız projeye? Tek bir sorusu mu var onu da bilmiyorum ama.
Tabii ki aslında bizim iki tane sorumuz var. Birincisi bu literatürde aslında şöyle bir tartışma vardı. Refah devleti dediğimiz sistemi Avrupa ülkeleri içerisinde, yani batılı ülkeleri içerisinde klasifiye eden, çeşitli ailelere, tipolojilere ayıran kocaman bir literatür vardır. Gösta Esping Anderson isimli büyük bir, önemli bir sosyoloğun çalışmasından sonra yüzlerce insanın üzerine çalıştığı bir literatür bu. Nasıl farklı refah tipolojilerini, farklı refah devletlerini karşılaştırıp klasifiye ederiz diye. Ama bu literatür şimdiye kadar tamamıyla batılı ülkeler, yani çok büyük oranda batılı ülkelere bakmıştı ve batı dışı ülkeleri de bu kavramsallaştırma çerçevesinde karşılaştıran çalışmalar yoktu. Bizim aslında yaptığımız şey buydu. Aynı perspektifi biz küresel güneye uyguladığımız zaman, yani yükselen piyasalara da uyguladığımız zaman, aslında bunları da batılı ülkelerle karşılaştırdığımız zaman acaba yeni bir refah devleti tipolojisi, yeni bir aile gözlemleyecek miyiz? İlk aslında hipotezimiz bu. İkincisi de eğer böyle bir refah devleti yeni tipolojisi ortaya çıkmışsa bunun sebebi nedir diye soruyoruz. Burada da bizim asıl göstermeye çalıştığımız şey şu. Bahsettiğimiz refah devleti genişlemesi aslında büyük ölçüde Türkiye'de sosyal yardımlar olarak adlandırdığımız, yani yoksulluğa karşı yoksulluğu giderici sosyal yardım politikaları. Bu sadece Türkiye'de gelişen şeyler değil. Hani bizde şartlı nakit transferleri, yeşil kart, zaman zaman dağıtılan kömür, gıda yardımları veyahut da eğitimle ilgili çeşitli yardımlar, gibi kamuoyunda sıklıkla tartıştığı, hatta siyasi mecrada da sıklıkla tartışılan bu bir sosyal yardımlar sisteminin çok ciddi şekilde büyümesi fenomeniyle karşı karşıyayız. Yani özellikle de 90'lardan ve özellikle de 2000'lerden sonra. Ve biz aslında bunu Türkiye'ye mahsus ve Türkiye siyasetine mahsus bir durum olarak biraz düşünüyoruz ve tartışıyoruz. Tabii ki doğası gereği, ama biraz daha geniş bir perspektiften baktığımız zaman Türkiye'de olan şeyin aslında dünyanın birçok ülkesinde, yani sayamayacağımız kadar çok ülkede gerçekleştiğini görüyoruz. 2000'ler sonrası aslında bütün bu küresel güneydeki ülkeler açısından, yani gelişmekte olan ve bu yükselen piyasalar açısından sosyal yardımların patladığı bir dönem.
Aslında Türkiye'ye çok da özgü bir şey değil.
Aynen öyle. Aynen. Yani Türkiye'ye baktığımız zaman dünyayı da anlıyoruz, ama bir taraftan Türkiye'de dünyadaki diğer gelişmeleri de takip ediyor. Ve dolayısıyla literatürde bununla ilgili tabii ki tahmin ederseniz sınırsız sayıda tartışma, yayın, çalışma var. Ama benim ortaya çıkarken yaptığım teorik olarak saptama şuydu. Bu çalışmalar çok büyük ekseriyetle sosyal yardımlar sistemindeki bu genişlemeyi bir takım ekonomik, demografik zorunluluklara, ihtiyaçlara bağlayarak açıklayan çalışmalardı. Yani sanki sosyal yardımlar yoksulluğun artması ile, nüfusun yaşlanması ile, işsizliğin artması ile, daha önceki tipteki sosyal refah, sosyal güvenlik politikalarının bir takım mali sıkıntılar içerisine girmesi ile, sadece bunlarla alakalı, yani bir takım yapısal, objektif faktörlerin ittirmesiyle oluşan hemen hemen otomatik devletlerin reaksiyonlarıdır gibi anlatılan bir hikaye var karşımızda. Yani ortaya bir takım ihtiyaçlar çıkıyor. Yoksulluğun, insanların yoksulluğun giderilmesi gerekiyor. Ve de devletler de bununla ilgili gerekli adımları atıyorlar. Ve nasıl attıkları da yine bu demografik, ekonomik faktörlere göre açıklanmak zorundadır diye bir yapısalcı, benim tabir ettiğim bir eğilim var. Aslında bizim bu projede yapmaya çalıştığımız şey, bu yapısalcı eğilimlerin tamamen yanlış olmamakla birlikte büyük ölçüde kısıtlı bir açıklama yaklaşımı oldu. Niye? Çünkü tarihte biz refah devletlerine baktığımız zaman da bunların 1800'lerden beri bugüne gelişmesinde aslında çok önemli siyasi faktörlerin, refah devletinin, sosyal politikaların gelişmesindeki temel motivasyonlar aslında olduğunu görüyoruz. Yani nasıl motivasyonlar bunlar? 1900'lerin başındaki, 1800'lerin sonundaki Almanya'daki Bismarck rejiminden, 1930'larda, 40'lardaki Avrupa'daki modern refah devletinin, işte emekli fonlarının, işsizlik sigortasının, sağlıkla ilgili çeşitli sosyal refah politikalarının, eğitimdeki sosyal refah politikalarının ortaya çıkmasının, aslında işçi sınıfının bu ülkelerdeki artan siyasi gücünün ve bir taraftan da işçi sınıfının mobilizasyonunun ve artan militanlığının bu devletler için bir tehdit haline gelmesiyle çok alakalı olduğunu gösteren yine bir önceki literatürden gelen bir sürü çalışma var. Yani Avrupa'nın yanı başında yükselen bir Sovyetler Birliği'nin yarattığı bir hani komünist tehlikeye karşı militanlaşan işçi sınıfının aslında pasifize edilmesi, sisteme bağlanması için bütün bu refah devleti aslında onlara verilen bir takım ayrıcalıklar ve aslında bir takım haklar olarak formüle ediliyor. Bir taraftan da siyasi partiler arasında çok yoğun bir rekabet yaşanıyor. Ve bütün bu, yani parti siyasetindeki rekabet yoğunlaştıkça da devletlerin refah politikalarına daha da cömert hale geldiğini gösteren de yine yani 1900'leri süresince bir sürü çalışma var. Yani böyle bir refah devletinin aslında 18. yüzyıldan 19. yüzyıla geçişini anlatan çok doygun ve tatmin edici bir literatür olmakla beraber, şu anki değişme, yani 2000'ler sonrasındaki sosyal yardım politikalarını biz dönüşümle ve büyümesine baktığımız zaman çok daha naif adlandırabileceğim bir literatür çıkıyor karşımıza. Yani bizim çok yeni zamanlarda yaptığımız bir literatür taraması bize şunu gösterdi. Sosyal yardımlarla ilgili dünyada çıkmış bütün yayınları sistematik bir şekilde analiz ettik. Ve bunların sadece %1'inden daha azı toplumsal ayaklanmaların bu tarz sosyal yardımları etkileyebileceğini iddia eden çalışmalardı. Yani çalışmaların %90'ından fazlası dediğim gibi daha yoksullukla ilgili, sosyal politikalar nasıl yoksulluğu daha iyi giderir, nasıl insanlara daha yardımcı olur gibi yapısalcı ve aslında apolitik, yani naif aslında bir takım iddialarda bulunuyorlar.
Bu yayın belli ki bize bu sosyal politikaların ve refah devletinin biz de dışarıdan bakan en azından akademiye insanlar olarak sebeplerinin daha sizin deyiminizde naif olduğunu düşünürken biraz daha kötücül sebeplerde olduğunu anlayacağız gibi görünüyor.
Yani evet tabii aynen yani sosyal yardımların en birincil amacı, yani yoksulluk yardımının en birincil amacı kesinlikle yoksulluğu gidermek değil. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani Türkiye'de, Meksika'da, Amerika'da, yani Çin'de bunların hepsi, bütün örnekler bize aslında bunu gösteriyor.
Projeyi konuşacağız ama şunu siz anlatırken merak ediyorum. Yani akademik literatür aslında olan şeyden çok daha farklı bir yere gidebilen bir şeymiş, öyle mi?
Tabii ki. Aynen öyle. Yani bir... yani bir körlük oldu malum, akademik bilimsel bir körlük oldu malum, ama bu da aslında kendiliğinden gelişen bir şey değil. Yani çünkü yani bilim de kendiliğinden gelişen bir şey değil. Bunun çeşitli kurumları var, araştırmaları fonlayan kurumlar var, araştırmaları destekleyen, onları onaylayan tez jürileri var ve aslında bütün bu faktörler de bir komünite olarak aslında bu sosyal politika alanının biraz naif ve apolitik kalmasını bence sebep olmuş durumda bugüne kadar.
Bir yandan da politize diyebiliriz aslında bunu. Apolitik mi dersiniz?
Yani politik faktörleri görmemek de bir politik tercih tabii ki.
Projenin yöntemlerine gelelim şimdi. Siz nasıl bir araştırma yapıyorsunuz? Literatür, yani çok büyük bir literatürü farklı bir şekilde taradığınızı anlattınız ama tam olarak yönteminiz ne?
Evet, şimdi bizim projemiz yöntemsel olarak enteresan bir proje. Çünkü biz çok farklı alanları metodolojik olarak bir araya getirmeye çalışıyoruz. Yani sosyal bilimlerle bilgisayar mühendisliği ve lingüistik alanını en temel olarak bir araya getiriyoruz. Sosyal bilimler içerisinde de sosyoloji, siyaset bilimi, iktisat ve tarih aslında bizim baktığımız yerler. Yani faydalandığımız, kullandığımız bilim alanları. Şöyle ki bizim projemiz çok ağırlıklı olarak niceliksel analizler, istatistiksel analizlere dayalı bir proje. Çünkü bu müdahale etmeye çalıştığımız literatür de son derece niceliksel bir literatür. Yaptığımız aslında iki tane şey var. İki tane büyük veri tabanı oluşturuyoruz. Birincisi refah devletiyle ilgili bir veri tabanı. Bütün bu acaba yani ilk hipotezimiz atılacak olursanız bu yükselen ekonomiler acaba yeni bir tipoloji oluşturuyor mu diye sorduğumuzda bunu test edeceğimiz çeşitli kümeleme yöntemleri var. Ve bunu da yapabilmemiz için çok geniş 60 ülkeyi 1990'lardan beri kapsayan ve 300'ün üzerinde değişkenin olduğu aslında şu anda yani dünya literatüründeki de en geniş kapsamlı sosyal politika veri tabanını inşa ettik ve son 3 yıldır da bununla yoğun bir şekilde uğraşıyoruz ve bitti artık web sayfasının son detaylarıyla uğraşıyoruz. 1-2 ay içerisinde bunu akademik dünyaya sunacağız ve herkesin kullanımına açık bir veri tabanı olacak bu. İkincisi de bizim bağımlı değişkenimiz, yani açıklamaya çalıştığımız şey refah devleti. Açıklamakta kullanacağımız asıl faktör nedir? Hani biz toplumsal hareketlerin, protestoların etkisine bakıyoruz değil mi? Çünkü temel hipotezimiz de şu, protesto hareketleri, toplumsal hareketler, ayaklanmalar arttığı zaman devletler bu ayaklanan insanları aslında pasifize etmek için, sakinleştirmek için, sisteme aslında sadakatlerini arttırmak için onların maddi ihtiyaçlarını, yoksullukla ilgili ihtiyaçlarını giderecek politikalara yöneliyorlar. Yani yoksulluk yardımlarının artması da aslında bu pasifikasyon projesinin çok önemli bir enstrümanı. Dolayısıyla da ne kadar fazla ayaklanma olursa o kadar fazla sosyal yardım oluyor. Yani kısaca bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla da bizim ne kadar fazla ayaklanma olduğunu öğrenmemiz gerekiyordu. Tabii böyle bir veri yok yani hali hazırda. En fazla istatistiklerle ilgili, grevlerle ilgili istatistikler vardı elimizde olan. Dolayısıyla biz bunu yaratmaya başladık. Tabii 6 tane ülkeye bakıyoruz biz. Çin, Hindistan, Türkiye, Güney Afrika, Meksika ve Arjantin. Bu 6 ülkenin 1990'lardan beri gerçekleşen bütün toplumsal hareketlerinin verisini çıkartmak manuel olarak yani elle yapması çok zor bir işlem. Çünkü genelde yani toplumsal hareketlerin biz nasıl seyrettiğini, nasıl gerçekleştiğini, kaç tane protesto olduğunu anlamanın aslında en güvenilir yolu sosyolojide gazete arşivleri oluyor. Yani medya aslında bunun şeyini tutan, kaydını tutan organ. Ve dolayısıyla da bunun uzun bir tarihi vardır. Yani 50-60 yıldır insanlar, sosyologlar gazetelere bakıp protestoları anlamaya çalışır. Ve biz bu gazetelerden bu protesto bilgisini çıkarma olayını bilgisayar mühendisleri yöntemleriyle otomatik olarak yapan bir sistem inşa ediyoruz. Ve ekibimizin, bizim geniş bir ekibimiz var, yaklaşık 40 kişilik bir ekibimiz var. Bu ekibin hemen hemen yarısı da bu işle uğraşıyor. Yani bilgisayar mühendislerimiz, linguistler ve master, doktora öğrencilerinden oluşan geniş bir ekip. Yapay zeka, makine öğrenmesi ve doğal dil işleme metotlarını kullanıp online gazete arşivlerinden protestolarla ilgili bilgileri otomatik olarak çekmenin ve bir veri tabanı yaratmanın bir metodunu geliştiriyoruz.
Sosyolojik gibi görünen sorular için yapay zekayı kullanıyor olmak da oldukça yeni bir şey olsa gerek, değil mi?
Evet evet aynen. Yani bu zaten projenin en yenilikçi taraflarından bir tanesiydi. Bu yapay zekayı bu işin içine sistematik bir şekilde sokmak ve dolayısıyla da yani projenin fonlanmasının da en önemli sebeplerinden birisi de bu. O tabii ki yani onu biraz belki anlatabilirim. Nasıl
lütfen,
yapay zekayı biz burada nasıl kullanıyoruz diye. Şimdi biz normalde gazeteden biz nasıl şey yapıyoruz, anlarız. Yani ben kendi doktora tezim için, 2012'de verdiğim doktora tezim için Türkiye ile ilgili bir protesto veri tabanını kendim oluşturmuştum.
Bu da arşivin başına oturarak.
Evet, aynen. O hani filmlerde gördüğümüz mikrofilm makinesinin başında ben bir yılımı kendim geçirip Cumhuriyet Gazetesi'ni gün gün taramıştım. 1970'den 90'a kadar, 90'dan sonrasında arkadaşlar ve asistanlar yardımcı olmuşlardı. Çok zor bir iş yani, gerçekten çok zor bir iş. Şimdi bizim burada yaptığımız da şu, yani yapay zeka dediğimiz şey aslında bir takım gerçekte var olan bilgileri veya sizin zaten bilgisayarı eğitmek için kullandığınız verileri bilgisayarın öğrenip insanın yaptığı işi aynen taklit etmesine dayalı bir sistem.
Siz de sonuçta bir takım anahtar kelimeler arıyorsunuz mesela.
Aynen, yani anahtar kelimeler aramak bir metot ama aslında biz bunu da bir daha sofistike bir metodu olan şunu yapıyoruz. Bizim annotator denilen yani işaretleyici diyebiliriz belki Türkçe. Annotation, işaretleme işinde uğraşan doktora, master öğrencisi asistanlarımız var. 8 tanesi Türkiye'de, 8 tanesi de Brezilya'da. Türkiye'dekiler yani İngilizce olan bu işaretlemeleri yapıyor. Brezilya'dakiler de Portekizce ve İspanyolca. 3 dilde biz bunu gerçekleştiriyoruz. Gazete arşivlerini bir kere indiriyoruz. Daha sonra mesela Hindistan'da biz başladık. Hindistan'ın 3 tane ana gazetesi, yani şanslıydık ki bunlar en iyi gazeteler, İngilizce gazetelerdi. 3 tane ana gazetesini indirdik ve toplam 12 milyonun üzerinde makaleden, haberden oluşan biz bu arşivi bir kere indirmiş olduk. Bunun içerisinden rastgele seçilmiş bir örneklem alıyoruz. 10 bin tane haberi ve 10 bin tane haberi bizim asistanlarımız okuyorlar. Ve okuduktan sonra bu haberlerin içinde protestolarla ilgili, bu haberlerde protestolardan bahsediliyor mu? Bu haberler protestolarla mı ilgili mi değil mi? Yani 1-0 olarak bu şeyleri, haberleri kodluyorlar. Dolayısıyla da şimdi yaklaşık %5-6 kadarında protesto oluyor. 10 bin haberin dolayısıyla da 600 tanesinde protesto bilgisi var. Şimdi bunu zaten biz yapay zeka sistemine verdiğimiz zaman hangi kelimeler bir araya geldiği zaman bir insan bir habere protesto ile alakalı der, bunu öğreniyor. Ve daha sonra biz bu sistemimizde geri kalan 12 milyon haberi verdiğimiz zaman da %95, %93-94 kesinlikle bu 12 milyon haberin içerisindeki protestolarla ilgili olanları bize söylüyor. Bu zaten yani el emeğiyle yapılacak işin çok büyük kısmını zaten ortadan kaldıran bir ilk sınıflandırma aşaması. İkinci aşamada da bizim bu işaretleyici olan arkadaşlarımız, asistanlarımız haberleri detaylı bir şekilde işaretliyorlar. Yani hangi cümlede olay geçiyor? O geçen olaydaki, geçen olayın şeyi nedir, cinsi nedir? Yani bu bir grev mi, sokak eylemi mi, yoksa basın açıklaması mı? Kim organize etmiş, bir sendika mı, parti mi? Kimler katılmış, öğrenciler mi, kadınlar mı, işçiler mi? Yeri neresi, zamanı neresi, olay şiddet içeriyor mu, içermiyor mu gibi çeşitli bilgileri işaretliyorlar. Ve siz böyle elinizdeki yüzlerce haberi, bu tarz 20-25 farklı çeşit enformasyon açısından işaretlediğiniz zaman bu büyük bir altın standart korpus, yani dil bilimsel korpus oluşturuyor. Bunu zaten kendisi çok kıymetli bir işaretlenmiş data. Yani bizim asistanlarımız yani bir yıldır yaklaşık bununla uğraşıyorlar. Dolayısıyla da bu zaten bu sistemi siz bilgisayardaki algoritmanızı uyguladığınız zaman, yani algoritmanızı bu sistemin üzerine çalıştırdığınız zaman gerçek haber arşivindeki o 12 milyon haberdeki 12 milyonunda işte yaklaşık 1 milyon tanesi belki protestolarla ilgili olacak. Dolayısıyla bunların içerisindeki de kim katılmış, nerede olmuş, kim organize etmiş, şiddet var mı yok mu gibi bilgileri dolayısıyla da bu bilgisayar algoritması otomatik olarak çıkartıyor.
Bu sosyal bilimlerdeki gazete tarama işleri ölüyor mu?
Ya ölüyor mu şimdi, yani bizim buradaki...
En azından tozlu arşivde kaybolmak.
Aynen. Yani bizim burada amacımız şey değil tabii, yani bu konudaki bir işsizlik yaratmak değil. Yani çünkü hani bizim konumuz değil şu anda, ama yapay zekanın bu kadar ortaya çıkmasının temel sebebi zaten emeği kesmek ve buradan tasarruf etmek. Ama aynı zamanda biz aslında normalde de çalışacak insan kadar aslında asistan bizim projede zaten çalışıyor. Yapay zeka kullandığımız için biz olayın şeyini, skopunu genişletmiş oluyoruz. Yani bir ülkeden bir gazeteye bakacağımıza 4-5 tane gazeteye bakabiliyoruz. Bu da gazetelerin arasındaki ideolojik farklılıkları aslında kapsayıp daha objektif bir yere varmamıza yardımcı oluyor.
Geniş bir skopunuz da var. Kaç kişi çalışıyor projede?
Yaklaşık 40 kişi çalışıyor projede.
Kaç ülkeden, kaçı Türkiye'den?
Yani bunların 8 tanesi Brezilya'da, dediğim gibi. Yine bir Brezilyalı postdoc arkadaşımız vardı. İngiltere'de bir arkadaşımız var, Amerika'da birkaç arkadaşımız var, Kanada'da. Yani genelde Türkiye'den insanlar ama farklı yurt dışındaki üniversitelerde şu anda çalışıyorlar.
Hayranlık verici gerçekten. Peki bulgulara gelelim. Şimdi Türkiye ile birlikte birden fazla ülkeye bakıyorsunuz. İlk merak ettiğimiz soru tabii ki Türkiye ile diğer ülkeler arasında nasıl benzerlikler gördünüz?
Yani bizim zaten projeye başlarken varsayımız Türkiye bu ülkelere benziyor varsayımıydı. Ama tahmin ettiğimizden çok daha fazla benzediğini gördük. Yani 3 yılın sonunda aslında hipotezlerimizi biz karşılamış olduk diyebiliriz. Yani ilk söyleyeceğimiz şey şu. Bu ilk refah devletiyle ilgili veri tabanını kullanıp bu bahsettiğimiz sınıf kümeleme analizini yaptıktan sonra gerçekten de bu yükselen ekonomilerin yeni bir refah devleti tipolojisi yarattığını görmüş olduk. Yani bunun içerisinde yani Türkiye, Brezilya, Arjantin gibi ülkeler refah devleti anlamında birbirlerine çok benziyorlar. Ama bundan daha da önemlisi bu ülkelerin aslında sosyal politika literatüründe de geri kalmış refah devletleri olarak aslında düşünülmesi gibi bir şey var. Yani her konu, yani bu modernleşme aslında diskuru içerisinde her konuda olduğu gibi bu konuda da geri kalmışlar. Ama aslında sosyal refah devleti lineer bir yol izleyen bir fenomen değil gerçekten. Ve baktığımız zaman birçok alanda aslında bu bahsettiğimiz refah devleti tipolojisinin Amerika'dan, Kanada'dan, başka bir sürü ülkeden çok daha cömert ve kapsamlı olduğunu biz aslında görmüş olduk. Mesela Yunanistan ve Portekiz'de aslında bizim bu bahsettiğimiz refah devleti içerisinde. Bu da enteresan bir şey. Yani
neden böyle?
İşte ikinci şeyimizde zaten açıklamayla ilgili temel hipotezimiz de o. Hı hı. Yani biz aslında toplumsal hareketlerin benzer bir şekilde konfigüre olduğunu ve bunun da bu refah devletini oluşturduğunu söylüyoruz. Nasıl bir konfigürasyon? Türkiye gibi ülkelerde, yani Brezilya'da da böyle, Yunanistan'da da böyle, Hindistan'da da böyle hatta, refah devleti 1950'lerde 60'larda inşa almaya başlıyor ve emekli sandığı mesela o zaman kuruluyor. Arkasından SSK geliyor, Bağkur geliyor. Ve aslında insanlara istihdam statülerine göre bir takım haklar veren bir sistem vardı 1990'lara kadar. Yani memurlara emekli sandığı veriyor, işçilere SSK veriyor ve aslında siz bir yerde istihdam edilmiyorsanız veya kayıt dışı sektördeyseniz dolayısıyla da refah devletinin içerisinde değilsiniz. Herhangi bir hakkınız yok. Sağlık hizmeti de alamazsınız, emeklilik maaşı da alamazsınız, hiçbir şey alamazsınız. Dolayısıyla 1990'lara kadar nüfusun aslında yarısı istihdam sisteminde, yani informal sektörde oldukları için refah sistemine herhangi bir ilişki kurmuyordu. Yani nüfusun derken çalışanların, aynen. Ama 1990'lardan sonra bu sistem değişti ve Türkiye ve bir sürü başka bir ülke aslında refah devletlerini nüfusun %80'in üzerinde kesime genişletti ve bu genişlemede asıl sosyal yardım programları üzerinden oldu. Yani bizim yine yeni yaptığımız KONDA ile beraber yaptığımız bir ankette bulduğumuz çok çarpıcı bir sonuç var. Türkiye'deki nüfusun %30'undan fazlası sosyal yardım alıyor.
Nasıl sosyal yardımlardan bahsediyoruz?
Birincisi bu yeşil kart gibi sosyal yardımlar. İkincisi şartlı nakit transferleri. Üçüncüsü evde bakım yardımları. Mesela evde bir engelli birisi var. Engellinin bakımı karşılığında aile üyelerine bir takım yardımlar yapılıyor. Veya evde yaşlı birisi var. O yaşlı bakımı karşılığında 1500-1600 lira para veriliyor. Şartlı nakit transferleri, yani siz yoksul bir ailesiniz, çocuğunuzu aşısını yaptırırsanız veya çocuğunuzu okula yollarsanız, okula yolladığını kanıtlarsanız devlet de size ayda 100 lira, 200 lira para veriyor. Bunlar çok kapsamlı sosyal yardım programları. Dolayısıyla da bunları da eklediğimiz zaman nüfusun %80'inden fazlası sosyal yardım sisteminin kapsamı altına girmiş oluyor. Bu neden oluyor diye sorduğumuz zaman işte bu toplumsal hareketler burada devreye giriyor. Yani ilk bahsettiğim tipteki sosyal güvenlik politikalarının, SSK, emekli sandığı, Bağkur gibi politikaların genişlemesinin en büyük sebebi 1960'larda, 70'lerde Türkiye'de çok güçlenen işçi sınıfı hareketi. İşçi sınıfı güçlendikçe ve biraz önce bahsettiğim gibi ya bir taraftan devletten haklar talep ediyor tabii ki işçiler. Ama bir taraftan da hani yanında Sovyetler Birliği var, Çin devrimi olmuş, yükselen işçi sınıfı da tabii ki hükümetler için bir radikal bir siyaset tehlikesi getiriyor. Dolayısıyla da bu işçileri sakinleştirmek, biraz önce bahsettiğim gibi pasifize etmek için de bir takım imtiyazlar veriliyor.
Yani bütün bu artış, bütün bu iyileşmeye baktığınızda mutlaka orada sosyal hareket görüyorsunuz.
Evet, yani aynen. Biz buraya bakıyoruz ve büyük ölçüde de görüyoruz. Aynı şekilde 90'lardan sonra sosyal yardım politikalarının genişlemesinin de sebebi yoksulluğun artması değil, asıl olarak yoksulların siyasallaşması ve radikalleşmesi. Yani bizim aslında temel test ettiğimiz hipotez bu. Devletler, insanlar yoksullaştıkça sosyal yardımları vermezler. Yoksullar siyasileştikçe ve yoksullar bir tehdit veya bir siyasi destek kaynağı haline geldikçe, bütün o toplumsal kesim aslında siyasi bir aktör oldukça devlet sosyal yardımları arttırıyor.
Yani ne kadar fakirleştiğiniz değil, lisesinizi ne kadar çıkardınız.
Aynen, siz istediğiniz kadar fakirleşin ama eğer evinizde oturuyorsanız veya sizin oyunuz çok kıymetli değilse... Ha,
bazen evet, oy oranının belki çok önemli olacağı bir dönem.
Aynen öyle, yani iki rakip parti arasındaki oy oranı çok azaldığı zaman ve bu partilerin, yoksulların desteğine ihtiyaç duyduğu zaman... sosyal yardımların inanılmaz şekilde arttığını görüyoruz. Yani bu gibi faktörleri düşünmeden hiç kimse sosyal yardımların nasıl şekillendiğini, nasıl genişlediğini anlayamaz ve bizim aslında temel göstermeye çalıştığımız şey de bu. Yani bunu da farklı seviyede analizlerle aslında yapmaya çalışıyoruz. Birincisi, bütün bu incelediğimiz ülkeleri teker teker analiz ediyoruz ve orada da çok enteresan sonuçlar çıkıyor. Mesela biz Meksika'ya baktık ve Meksika'nın çok büyük bir sosyal yardım programı var. Prospera diye. Oportunidades deniyordu bunu eskiden. Bahsettiğim biraz önceki gibi bir şartlı nakit transferi programı. Yoksul ailelere para veriyor. Ve biz oradaki istatistiksel dataları kullanıp yaptığımız bir analizde gördük ki bütün ekonometrik olarak bütün aslında sosyal yardım almayı belirleyecek değişkenleri bir sabit tuttuğumuzda, yani onları kontrol ettiğimizde, etnik kimliğin, yani yerli olmanın, yani Zapatista ayaklanmasının tabanı olan bu yerli kimliğe ait olmanın aslında sizin yoksulluk yardımı alma şansınızı inanılmaz arttırdığını görmüş olduk. Yani dedik ki burada Meksika devleti aslında bu yerli indigenous ayaklanmasını bastırmak için bu yardımı kullanıyor. Yardımı bu ayaklamanın olduğu kesimlere aktarıyor, oraya kanalize edip bu nüfus grubunu aslında pasifize etmeye çalışıyor. Benzer bir şey zaten... çok daha önce benim yayınladığım bir makalede Türkiye'de görmüştük. Türkiye'de de aynı şekilde bütün bu faktörleri sabit tuttuğunuzda Kürtlerin sosyal yardım alma ihtimali, yani bir aynı derecede yoksul bir Kürt'ün sosyal yardım alma ihtimali, bir Türk'ün yoksul yardım alma ihtimali iki katı.
Çünkü bir tehlike yaratıyor.
Evet, aynen. Çünkü Kürtler devlet için bir tehlike arz ediyor ve Kürt hareketinin de aslında temel tabanında Kürt yoksullar var ve devletlerde, yani hükümetlerde burayı bir şekilde sosyal yardımlarla sakinleştirmeye çalışıyor. Benzer şekilde mesela Brezilya'ya baktık. Orada da aslında iki farklı tehdit var Brezilya devleti için. Birincisi Topraksız Köylüler Hareketi. Çok meşhur bir hareket, biliyorsunuz bu. Yani çok geniş bir köylü hareketi. 2,5 milyondan fazla üyesi olan bir hareket ve Brezilya'nın özellikle güneyinde bu çok fazla ama şimdi her yerdeydi. Çok geniş bir şirketlere ait olan veya toprak ağlarına ait olan kullanılmayan on binlerce hektar toprak var ve topraksız da köylüler var. Bunlar gidip burayı işgal ediyorlar ve devlete diyorlar ki bize toprak reformu yap. Biz bu toprağı istiyoruz çünkü biz açız. Bu çok geçmiş olan güçlü bir hareket. Şimdi biz şuna baktık. Brezilya'da da Bolsa Familia isimli bütün dünyada tanınan bir yine şartlı nakit transferi programı var. Bu çok büyük bir program. Brezilya nüfusunun %25'ini kapsıyor. Bakın Brezilya
çok
yani...
Yüksek. Türkiye'deki tabii, de çok yüksek.
Türkiye'deki de çok yüksek ama bu 200 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. 50 milyon kişi yani nin faydalandığı program.
Yani.
Evet. Ve biz kime dağıtıyorlar acaba bunu diye baktığımız zaman şunu gördük. Brezilya'da toprak işgallerinin, yani bu Topraksız Köylüler Hareketi tarafından gerçekleşen toprak işgallerinin fazla olduğu yerlerde bu Bolsa Familia Yardım Programı'nın çok daha fazla dağıtıldığını gördük. Yani aynı mekanizma orada da işliyor. Tehdit eden bir grup var. Bu yoksulları aslında pasifize etmek için devlet yardımları buraya veriyor. Orada daha enteresan da bir şey vardı. Eğer ki devlet evvela toprak işgali gerçekleşiyor. Hı hı. Daha sonra toprak işgalinin talebi ne? Toprak reformu. Eğer devlet Bolsa Familia yardımını o bölgede dağıtmışsa toprak reformunu yapmıyor. Eğer toprak reformunu yapmışsa bu sosyal yardımı dağıtmıyor. Yani aslında bir toplumsal hareketin bir talebi var. Devlet bu talebi gerçekleştirmemek için onlara sosyal yardım verip olayı bağlamaya çalışıyor. Yani Buna benzer şekilde mesela şeyde Hindistan'a baktık. Hindistan'da da ülkenin doğusunu onlarca yıldır aslında etkileyen bir Mao'cu, bir radikal devrimci toplumsal hareket var. Ve biz aslında bu hareketin olduğu, yani yine çok geniş kapsamlı bir statistik analizde, bu hareketin gerçekleştiği ilçelerde bu yardım daha fazla mı dağıtılıyor diye baktığımızda yine aynı sonucu bulduk. Yani ne kadar fazla şiddet orada gerçekleşiyorsa, ne kadar fazla olay oluyorsa devlet buralara sosyal yardımı o kadar fazla dağıtıyor.
Peki çok fazla ülke, üstelik farklı zamanlarına bakmışsınız. Bu talep eden insanların ses çıkarma yöntemleri arasında bir benzerlik ya da farklılık var mı? Ya da zaman içinde değişmiş mi bunlar? İnsanlar şimdi nasıl taleplerde bulunuyorlar?
Evet, yani bilimsiz tabii şöyle bir şey var. 1960'larda, 70'lerde bahsettiğim gibi asıl toplumsal hareketlerin öznesi örgütlü, sendikalı işçi sınıfıydı. Yani fabrikalarda çalışan ve bu insanlar da asıl taleplerini grevler yoluyla veya iş durdurma, iş yavaşlatma yoluyla gerçekleştiriyorlardı. Yani fabrikalar aslında bu toplumsal hareketlerin temel mekanlarıydı diyebiliriz. Tabii ki başka bir sürü de farklı şeyler vardı ama ben yani refah devletini etkileyecek temel hareketlerden bahsediyorum. 1990'lardan itibarense hani bu şimdi çok lafı uzatmayayım, farklı farklı bir sürü dönüşüm yüzünden işçi sınıfı bu özelliğini aslında biraz yitirmesiyle beraber olay fabrikalardan aslında sokaklara doğru evrilmeye başlıyor. Yani aslında 1990'lardan sonra bahsettiğimiz bütün bu ülkelerde fabrikalar değil artık varoşlar toplumsal hareketlerin, toplumsal ayaklanmaların, devlet için gerçekleşen tehditin temel mekanları bunlar, varoşlar ve sokaklar. Yani sokak ayaklanmaları, sokak hareketleri, şiddet kullanan hareketler, şiddet kullanmayan hareketler bizim için önemli bir kriter de bu mesela. Biz Güney Afrika'ya baktığımızda orada da Child Support Grant denilen yine çocuklara yönelik bir sosyal yardım programı var. O da nüfusun 25'ini 30'unu kapsayan çok büyük programlar yani bunlar. Yine bunu kime veriyorlar bakalım diye incelediğimizde. Bu sefer de protestolara ve oy oranlarına yani oy davranışıyla protestolara baktık. Çok değişik bir sonuç bulduk. Yani orada devlet bu yardımı şu iki gruba daha fazla veriyor. Birincisi eğer ki siz hükümeti destekliyorsanız ve protestolara katılmıyorsanız daha fazla alıyorsunuz. Bir de hükümeti desteklemiyorsunuz ve protestolara katılıyorsunuz.
İki ucu ama.
İki ucu. Yani siz ya çok güzel bir destekleyicisiniz.
Ya da en isyankarsınız.
Ya da en isyankarsınız. Hem muhalefet partisini destekliyorsunuz hem de bir de sokakta da protesto ediyorsunuz. Devlet yani Güney Afrika hükümeti ilk grubu kendi core aslında destekçisi olarak görüp onları tutmaya çalışıyor. Öbür grubu da asıl tehdit olarak görüp orayı da pasifize etmeye çalışıyor.
Yani gördüğünüz ama, kadarıyla böleyim sözünüzü ama evet. Yani refah devleti bir patern işliyor birçok ülkede.
Aynen öyle.
Ve tehdidi, isyankarı refah devletinden işte ufak yardımlarla belki talebin yarısıyla, belki istenen şeyle, belki farklı bir şeyle pasifize
aynen.
ediyor.
Aynen öyle.
Burada bu paternde kazanan hangi taraf sizce?
Kazanan hangi taraf? Çok güzel bir soru. Bu da ucu açık bir soru.
Evet, biraz da yorum tabii. Belki ama.
Patern var dediniz. Gerçekten çok protestolar, ayaklanmalar arttıkça sosyal yardımların artması bir patern. Başka gördüğümüz bir patern de şu. Güney Afrika'da da bunu gördük. Hani ayaklanınca yardım daha fazla oluyor ama bu ayaklanma bir de şiddet içeren bir ayaklanmaysa, yani millet ortalığı yakıp yıkmışsa, devlet bu gruplara 5 katı daha fazla yardım veriyor.
Yani ne kadar isyan ederseniz daha çok kazanıyorsunuz.
Yani ne kadar isyan ederseniz ve ne kadar ortalığı yakıp yıkarsanız devletin cömertliği o kadar artıyor. Biz çünkü bunun sadece Güney Afrika'da değil, aynı zamanda küresel bir yani 60 tane ülkeyi baktığımız bir panel data istatistik analizi gerçekleştirdik. 2000'den bugüne kadar olan büyük bir analiz ve burada da şunu gördük. Yani riot deniyor ya, yani bildiğiniz şey ortalığı yakıp yıkma sayısı. halkın gidip arabaları yakıyor, deviriyor, ortalığı ateşe veriyor, dükkanları yağmalıyor. Yani aslında ayaklanma, şiddetli bir ayaklanma dediğimiz şey bu. Bunların sayısı ile devletin aslında sosyal yardım kapsamına aldığı insan sayısı arasında biz korkunç kuvvetli bir korelasyon bulduk. Yani her şeyi kontrol ettiğimiz zaman. Yani devlet, halk eğer şiddet kullanıyorsa herhangi bir sebepten ötürü sosyal yardımları arttırıp bu nüfusu yine kanalize etmeye çalışıyor. Şimdi buradan kim karlı çıkıyor? Şimdi bizim burada ölçtüğümüz şey, devlet bunu neden yapıyor'ya dair bir soru soruyoruz. Yaptığı şey işe yarıyor mu, başarılı oluyor mu? Apayrı bir soru. Çünkü birçok durumda, yani devlet bunu açıkçası bir strateji olarak görüyor. Yani bunda bir şey yok, bir soru işareti yok yani. Hı hı. Ama bu uyguladıktan sonra bu gerçekten işe yarıyor mu ve insanları pasifize ediyor mu sorusunun tek bir cevabı yok. Çünkü bu ayaklanan insanların örgütlülüğü ve onları bu duruma nasıl reaksiyon gösterdiğiyle de alakalı.
Dolayısıyla duruma göre de değişecek,
evet,
bir şey aslında.
Çünkü mesela eğer insanlar ayaklanırken ayaklanma sebepleri zaten daha fazla sosyal yardım veya daha fazla sosyal politika talep etmekse ve devlet aslında bunlara bunun karşılığında bunu veriyorsa insanlar bu sefer daha fazla ayaklanıyorlar.
Ama talepler ve aldıkları arasındaki farklardan da bahsediyorsunuz. Heh. Şimdi Türkiye'den bahsediyoruz mesela. Bir Kürt'ün bir Türk'e göre daha fazla yardım alma ihtimali olduğunu söylediniz. Heh. Yani muhtemelen oradaki isyan aslında belki kimlik politikalarına yönelik, belki ana dile yönelik, belki toprak sahibi olmaya yönelik. Ama onun karşılığında alınan daha küçük bir yardım belki bir sürede olsa burayı pasifize ediyor
kesinlikle,
olabilir.
Kesinlikle, kesinlikle. Bizim yani temel yapmaya çalıştığımız noktalardan bir tanesi bu. Hareketlerin talebiyle devletlerin bunlara verdikleri arasında bir farklılık var. Yani çoğu zaman insanlar bir şey için mücadele ediyorlar ama devlet onları mücadele etmedikleri bir şey veriyor. Yani sosyal yardımları veriyor. Ve dolayısıyla da devlet onlara sosyal yardım verirken bu insanlar asıl talepleri konusunda mücadele etmeyi bırakıyorlar mı? Onunla ilgili ayrı bir literatür var gerçekten. Ve orada da bir konsensus yok. Yani çalışmaların yarısı diyor ki siz refah, sosyal politikaları, yardımları veya herhangi bir sosyal refahı arttırdığınız zaman çatışmadır, isyandır, terörizmdir, neyse artık yani. Bunların azaldığını söyleyen bir literatür var. Hiç değişmediğini söyleyen bir literatür var. Arttığını söyleyen hatta da bir literatür var. Yani o biraz ucu açık bir soru.
Burada yine merak ettiğim bir şey, bu ayaklanan ya da talepte bulunan halkın bunu, bu paterni fark edip fark etmeyeceği. Yani bu sürdürülebilir bir şey mi? Ya bir şey talep ediyorsunuz, karşında daha küçük bir şey alıyorsunuz. Belki hükümet açısından anlık olarak güzel bir şey olabilir ama bu bir ülkede ne kadar sürer?
Uzun süre sürebilir. Yani bakın ekonomik krizin geçen sene çok yoğunlaştığı zamanları hatırlayın. İnsanlar gerçekten çok sinirliydi ve de seçimler öncesiydi de aynı zamanda. Türkiye'nin her yerinde bu aşevleri açıldı veyahut da şeyler, ucuza yiyecek satılan, neydi ismi?
Evet, benim de şu an aklıma gelmiyor ama işte daha ucuza bir şeyler,
evet,
alabilir.
Evet, pazarlar açılmıştı yani. Bunlar devletin aniden hemen...
Seçimden hemen sonra da kaldırılmıştı.
Evet, evet, verdiği reaksiyonlar mesela. Yani dolayısıyla da bence ben işe yaradığını düşünüyorum. Yani en azından bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. %100 olayı çözmüyordur. Çünkü devletlerin bu tarz ayaklanmalara karşı kullandığı tek enstrüman tabii ki sosyal politikalar değil. İlk reaksiyon nedir? Şiddet kullanmak. Yani devlet onu bastırır zaten. Yani polisi yollar, askeri yollar ve bir insanlar ayaklandığı zaman gider orayı şiddetle bastırır.
Biraz politik kültürle de alakalı bir şey galiba. Yani yardımı hak ettiği bir şey olarak görmeyip biraz da devletten gerçekten gelen bir iyilik olarak görme hali en azından Türkiye'de gözlemlediğimiz bir şey. Yani çok ciddi bir ekonomik sorun durumunda o tanzim satış mı deniyordu?
Aynen,
meyve sebze
satışlarına.
Aynen. Yani bunu hükümetten gelen bir iyilik olarak algılayıp yine de teşekkür etme, yine de yetinme,
evet,
haliyle de ilgili olmalı belki.
Evet. Ama şöyle de bir şey var. Çok güzel bir şey dediniz. Bunun getirdiği siyasi fayda hükümetler açısından gittikçe bence azalıyor. Çünkü sosyal politikada böyle bir şey vardı. Siz insanlara siyasi bir takım sebeplerle hak verirsiniz, verirsiniz, verirsiniz. O bir süre sonra insanlar bunu kanıksar ve artık bu benim hakkımdır diye düşünmeye başlar. Ve artık onu geri alınması çok daha zor hale gelir. Bizim Konda ile yaptığımız bu ankette sorduğumuz sorulardan bir tanesi oydu. İnsanların, yani şunu sorduk, sosyal yardımlar arttırılmalı mı? Emekli maaşları arttırılmalı mı? Asgari ücret arttırılmalı mı gibi bir soru sorduk. Ve insanların ne kadar büyük bir konsensusla bunların hepsine evet dediğini tahmin bile edemezsiniz. Yani Türkiye gibi düşünün, bu kadar polarizasyona sahip bir ülke. Herhangi bir soru sorduğunuz zaman 2 kere 2 4 deseniz bile insanlar bölünecek durumda.
İhtiyaçta birleşiyoruz.
Ama galiba. Yani farklı sınıflardan insanlar, farklı partilerden insanlar, farklı etnik gruplardan insanlar, kadınlar, erkekler, gençler, yaşlılar. Herkes çok büyük bir oranda, çok büyük bir destekle bu tarz sosyal politikaların daha da arttırılmasını aslında devletten istiyor.
Bu niye?
Çünkü artık insanlar bunu kanıksadı. Yani 15-20 yıl geçti. Yani bu artık insanlara normal geliyor.
Yani çok yardım yapılmasını kanıksandı. Yardım yapılması.
Evet, artık bu benim şeyimdir diye düşünüyor. Yani devletin bana bunu sağlaması gereken bir haktır diye düşünüyor.
Ekonomik
yani
durumun bir etkisi yok mu? Yani halkın daha da fakirleşiyor olmasının bir etkisinin olma ihtimali daha yüksek değil mi bunda? Benim aklıma ilk bu geliyor mesela.
Halk daha fakirleşti. Yani halkın daha da fakirleştiği, ama şeyi de soruyoruz mesela, yani emekli maaşlarıyla ilgili şey de veya asgari ücreti de soruyoruz. Yani genel olarak sosyal politika ile ilgili haklarda bir kanıksamışlık var. En azından geçmişe yönelik, yani bunu mesela 15 yıl önce sorsaydık, AKP'nin bu sosyal yardımları dağıtmaya başladığı ilk anı aslında hatırlayalım. O anda bir hükümet geliyor ve size şart nakit transferi veriyor. Bir tane engelli varsa, şimdiye kadar hiç kimsenin umursamadığı engelli bir çocuk var orada ve bir hükümet gelmiş buna, diyor ki ben bu çocukla ilgileneceğim artık diyor. Bu çok büyük bir ihsan, yani insanların çok hoşuna giden bir şeydi ama aradan 15 yılı geçtikten sonra artık insanlar diyor ki devlet de tabii bakacak bu çocuğa diye daha fazla düşünüyor. Yani bunun %100 oturduğunu söylemiyorum.
Ama yaptıkça onun oy getirme ihtimali azalıyor.
Evet, bu da artık sizin oy getirme ihtimali bunun faydasını da daha da azaltıyor. Ve bu artık hükümetler üzerine bir yük de haline geliyor.
Türkiye'de bir durumun bir farkı da belki aslında artık yardım yapacak paranın da azalmış olması. Yani makarna kömür argümanı belki hep söylenen bir şeydi. Ki çok netameli de bir argümandır kendisi ama artık mesela çay veriliyor insanlara. Yani evet. O yardımın sanki kalitesi de düşmüş gibi görünüyor seçim zamanları mesela.
Evet. Aynen. Ama yine de sosyal yardımlar diğer sosyal güvenlik politikalarına göre, yani emekli maaşına göre çok daha ucuz. Yani sizin eğer amacınız siyasi bir bağlılık yaratmaksa, bir emekli maaşının maliyetiyle bir şartlı nakit transferinin maliyeti arasında dağlar kadar fark var ve yani siz bir aileyi aslında sosyal refah sisteminin içerisine ayda 300-400 lira vererek katabiliyorsunuz ve onun yani siyasi etkisinden de faydalanabiliyorsunuz. Yine de çok ucuz yani sosyal yardım.
Daha büyük görünecek işler yapabiliyorsunuz küçük paralarla
aynen
aslında.
Aynen.
Bu Türkiye'de, yani sizin gene yorumunuzu alacağım, bu projeden çıktı bu konu ama Türkiye politikasında bu hala işe yarayacak bir şey olarak çalışır mı sonraki seçimlerde de?
Çalışmaz olur mu? Yani Ekrem İmamoğlu'nu hatırlayın. Dedi ki 5 katına çıkartacağım sosyal yardımları. Yani 5 katına ve bu büyük bir şekilde yansıdı yani bence insanlar arasında. Yani çünkü kriz vardı, yoksulluk arttı ve daha da fazla artacaktı. En azından şey gibi bir yani insanların kafasında şu vardı eskiden. AKP geldi sosyal yardımları getirdi. AKP gider CHP gelirse sosyal yardımlar geri gidecek diye. En azından geri gitmeyeceğini söylüyor artık şey.
Evet, belki hükümetten muhalefet. Değil muhalefetten tabii. Geliyor olmasının
aynen.
Başka
yani,
bir etkisi var.
Şimdi enteresanlıklarından birisi bu. Sosyal politika alanının kendisi bir siyasi rekabete sahne oluyor ve sosyal politika aslında siyasi rekabetin ana unsurlarından biri haline geldi. Yani son birkaç seçimdir CHP diyor ki aile sigortası getiriyorum. Yani bundan sanırım 2015 seçimleri miydi veya 2010 hatırlayamıyorum da CHP'nin kampanyasının ana unsuru aile sigortasıydı yani. MHP demişti ki biz o zaman Hilal Kart getiriyoruz. O da bir sosyal yardım. HDP, DTP yani Kürt Hareketi zaten yani devletin hani biraz önce bahsettim ya Kürtlere yönelik bu politikasını zaten çok uzun süredir farkında olduğu için onlar kendi belediyelerinde karşı sosyal politika sistemlerini geliştirdiler. Sarmaşık denilen kurumlar kurdular. Belediyeler üzerinde sosyal yardımlar dağıtıyordu. Yani aslında sosyal politika kendisi bir siyasi savaş alanını haline gelmiş durumda. Bunun hepsi de aslında sosyal yardımları arttıran bir faktör oluyor yani.
Yükselen ekonomilerde refah devletinin yeni siyaseti. Bu proje bize galiba en çok bugün refah devletinin aslında ne kadar da politik bir araç olduğunu sanırım göstermiş oldu. Bu beni pek mutlu eden bir sonuç değil ama çok ilginç bir araştırma. Biz de bu araştırmadan çıkacak yeni sonuçları merakla bekliyor olacağız. Çok teşekkürler Erdem.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Meraklısına Bilim'de bugün siyaset, toplumsal hareketler ve refah sistemi başlığıyla Koç Üniversitesi'nden Erdem Yürüyün projesi üzerinden biraz refah devletini, toplumsal hareketleri ve bunlara yönelik siyaseti anlamaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.